Ayrım 37.
Sayfa 291. Aristoteles de bilgi duyumla başlar. Duyum bilginin en alt basamağıdır. Zihnimiz bilgiye ulaşabilmek için nesneden etki almak zorundadır. Duyulur dünya nesneleri bilgi kaynağımızı oluştururlar ve bizi duyu organlarımızın sağlıklılığı ölçüsünde bilgiye ulaşırız. Aristoteles'te duyu organları, özellikle göz, bu yüzden çok önemlidir. Duyu organları zayıf kişilerin düşünsel etkinlikleri zayıf olacaktır. İnsan doğuştan fikirlere sahip değildir. Her kavramı duyu deneyleriyle elde eder ve zenginleştirir. Özne ile nesne arasındaki bu bilgi alma işi madde dışı bir ilişkidir. Zihin her şeyi edinir ama maddesini almadan. Anlık maddesizdir, bir organa bağlı değildir. Edilgin anlık duyu verilerini edinirken etkin anlık bizi evrensel bilgiye, bilime ulaştırır. Duyu verilerini bütünselleştirerek bilgiyi oluşturur. Ahlak, olasılıklar alanı. Aristoteles'in ahlak anlayışı da bilgi kuramı gibi gerçekçidir. Buna göre metafiziğin alanı kesinliklerin, ahlakın alanı olasılıkların alanıdır. Metafiziğin alanında gösterme egemenken, ahlakın alanında görüş egemendir. Aristoteles'te anlık ve istek, eylemi sağlayan iki ayrı yetidir. Anlık kurgusal ve uygulamalıdır. Devinimi sağlayan anlık, uygulamalı anlıktır. Ancak tam anlamında devindirici olan istektir. Aristoteles De Anima'nın 3. kitabında 9. bölümde şunları söyler. Devindirici iki yetinin var olduğu bellidir. Anlık ve istek. Bu iki yeti yerine göre devindiricidir. Burada bir amaca göre çalışan anlık, yani uygulamalı anlık söz konusudur. Uygulamalı anlık amacı açısından kurgusal anlıktan ayrılır. İstek de her zaman bir amaca yöneliktir. Çünkü isteğin nesnesi uygulamalı anlığın çıkış noktasıdır ve uygulamalı anlığın vardığı en son nokta eylemin çıkış noktasıdır. Bu iki yetiyi, isteği ve uygulamalı anlığı devindirici saymakta haklıyız. Gerçekten istenir olan devinir önce, sonra düşünce devinime geçer. Çünkü düşüncenin çıkış noktası istenir olandır. İmgelem de devindiği zaman istek olmadan devinmez. Tam anlamında devindirici tek ilke vardır, isteme yetisi. Çünkü iki yeti de anlık ve istek devindirici olsaydı bunlar bazı ortak özelliklere göre devindirici olacaklardı. Ama gerçekte anlık istek olmadan tam anlamında devinemez. İstek tersine usa vurmaya karşı çıkarak devinebilir. Anlık her zaman doğru olur, oysa istek ve imgelem doğru olurlar ya da olmazlar. Gerekeni seçmek. Demek ki insanda eylemin dayanaklarından biri bilinçli, öbürü bilinçsizdir. İnsan buna göre hem bilinçli hem bilinçsiz eyleme açıktır. Anlık hep doğruyu gösterecek, imgelem doğruya ve yanlışa kayabilecektir. İnsan eylemini seçimiyle düzenler. Yalnızca ussal varlık olan insan seçim yapabilir. Seçim yapmak en basitinden bir şeyi bir şeyden ayırmaktır. Ahlak alanında filozoflar öteden beri insanın ussal yanıyla tutkulu yanını ayırmışlar, usu iyiye, tutkuyu kötüye eğilimli göstermişlerdir. Buna göre erdemli yaşam için tutkuları usla dengelemek gerekmektedir. Aristoteles de erdem yolunda usun önemini belirler. Usun belirleyiciliğinde seçim yapabilen insan iyiyi kötüden ayırmayı bilecektir. Seçim istemle özdeşleşmeksizin isteme bağlı görünür. Bu istemin daha geniş bir uzanımı vardır. Çocuklar ve hayvanlar istemli edimde bulunabilirler. Seçim yapamazlar. Gerçekten seçim ustan yoksun varlıklara özgü değildir. Açgözlülük ve taşkınlık bu varlıklarda ve insanda ortaktır. Sonunda açgözlülük hoşlanmaya ve sıkıntıya bağlıdır. Seçim ne hoşlanmaya ne sıkıntı verene bağlıdır. Seçim az ölçüde taşkınlık sayılabilir. Hiçbir şey seçimle yapılan eylemlere taşkınlıktan doğan şey kadar az benzemez. Ama seçim bir dilek değildir. Ona yakın görünse de. Olanaksız görünen şeylerle ilgili seçim yoktur. Olanaksızı seçtiğini söyleyen kişiye ahmak denir. Buna karşılık insan olanaksızı, örneğin ölümsüz olmayı dileyebilir. Seçim görüşle özdeşleştirilemez çünkü görüş açıkça her şeye yönelebilir, ölümsüz ve olanaksız şeyleri olduğu kadar gücümüzün yettiğine de. Ayrıca görüşler doğru ve yanlış diye ayrılırlar ama iyi ve kötü diye ayrılmazlar. Ama seçimler için bunun tersi söz konusudur. Bazıları en doğru fikirlere sahiptirler ama kötülüklerinden gerekmeyeni seçerler. Gerçekten seçim hesapla ve düşünceyle birlikte olur. Etika, Nikomakeya, 3. kitap, 2. bölüm. Erdemin koşulları. Erdemin ne olduğunu bilmek yetmez, onu yaşamak ya da uygulamak gerekir. Erdeme ulaşmak için uygulama da gereklidir. Buna göre ahlak alanı hem bilginin hem bilgiyle yönelişin alanı olacaktır. Bu yüzden bu alan özellikle soyluluğun koşullarını gerektirir. Bir yoksulun eli açık olması olanaksızdır. Öyleyse bu yoksul gönlü geniş olmaya, ruh yüceliğine nasıl ulaşacaktır? Kısacası salt kulaktan dolma bilgi insanı erdemli kılmaya yetmez. Ahlakta uygulama kuramı tümler. Buna göre ahlaklılık bir takım toplumsal üstünlükleri gerektirir. Sokratesçi bir anlayışla insanın içindeki iyiyi yeşertmeye çalışmak yeterli olmayacaktır. Erdemlilik en yüce iyiyi, mutluluğu amaçlar. Aristoteles'e göre erdem yolunu seçmiş her kişi bunu mutluluk için seçmiştir. Edimlerimizden doğan iyilikler arasında en yüce iyi hangisidir? Bunun mutluluk olduğu üzerinde insanların çoğu hemen hemen anlaşmışlardır. Kalabalıklar da seçkinler de buna mutluluk derler. İyi yaşamak ve başarmak mutlu olmak demektir diye düşünürler. Mutluluğun ne olduğunu bilmeye gelince bu tartışmalı bir sorundur ve kalabalıklar bu sorunu bilgelerin çözümlediği gibi çözümlemez. Bazılarına göre mutluluk görünür ve duyulur şeylerle ilgilidir. Beğeni, zenginlik, onur kimine göre bir şeydir, kimine göre bir başka şeydir. Çoğu zaman aynı kişi mutluluğu değişik olarak görür. Hasta mı? O zaman mutluluk sağlıktır. Yoksul mu? O zaman mutluluk zenginliktir. Bilgisizliklerinin bilincinde olanlar kendilerini aşan tumturaklı söylevleri hayranlıkla dinlerler. İnsanlar iyiliği ve mutluluğu sürdürdükleri yaşama göre anlarlar, bu da şaşırtıcı değildir. Kalabalıklar en kaba insanlar mutluluğu zevkte bulurlar. Bu insanların seçtiği yaşam zevk yaşamıdır. Kalabalıklar bir tutsak ruhu taşır ve bir hayvan yaşamı seçer. Seçkinler, eylemci kişiler onuru seçerler çünkü genellikle siyasal yaşamın amacı budur. Etika, Nikomakeya, 1. kitap, 3. bölüm. İnsanda zevkler çeşitlidir. Aristoteles'e göre insan beğenilerinin seçkinliğiyle hayvandan ayrılır. Her türün kendine göre işlevi ve buna bağlı olarak kendine göre hazları vardır. Aristoteles bu konuda şunları söyler. Her canlı türün kendine özgü işlevi olduğu kadar kendine özgü hazzı vardır. Her tür kendi etkinliğine uygun hazza sahiptir. Türleri gözden geçirdiğimizde bunu hemen görürüz. Ata, köpeğe, insana özgü zevkler birbirinden ayrıdır ve Herakleitos'un dediği gibi eşek samanı altına yeğ tutar. Ama özdeş varlıkların birbirinden ayrı olmayan zevkler duymaları olağan görünür. Oysa hiç değilse insanda bu zevkler çeşitlidir. Aynı nesneler bazılarını büyüler, bazılarını incitir. Bazılarına rahatsızlık veren ya da ağır gelen şeylerden bazıları haz duyarlar ya da yararlanırlar. Hele işe zevk karışırsa, sağlıklının tatlı bulduğunu hasta acı bulur. Oysa bütün bu durumlarda şeylerin gerçekliğini sağlıklı kişinin ortaya koyduğu düşünülür. Hoş olmayan nesneleri hoş bulmak hastalık ve olağan dışı durum belirtisidir. Onurlu zevklere gelince insanda bulunması gereken zevk hangi türdendir ve hangi yapıdadır? Her etkinliğin bir zevkle birlikte olduğu doğruysa bunu insanın etkinliklerinin belirlemesinden ortaya çıkaramaz mıyız? Demek ki yetkin ve mutlu bir insanın bir ya da birçok etkinliği olsa bile bu etkinliği süsleyen zevkler yüksek bir biçimde insancıl zevkler olarak adlandırılmaya yaraşır olacaklardır. Öbürleri ikincil olarak ve türemiş olarak yardımcı zevkler olacaklardır. Etika Nikomakeya, 10. kitap, 5. bölüm. Erdem, mutluluğa uyarlanma. Demek ki insan mutluluğa erdemle ulaşır. Bunun için insanın mutluluğa uyarlı olması, hem bedensel hem ruhsal açıdan yetkin ya da yeterli olması gerekir. Mutlu olabilmemiz için her şeyden önce bedenimizin sağlıklı olması gerekir. Bedensel sıkıntı kendiliğinden ruhsal sıkıntıyı doğurur. Bedensel işlevlerin uyarlılığı mutluluk için gereklidir ama yeterli değildir. Bunun için bilinçli yanımızın uyarlılığı da gereklidir. Aristoteles'e göre insan bazı yatkınlıklarla dünyaya gelir. Kimi öfkelidir, kimi korkaktır. Erdem elde edilmiş, kazanılmış bir değerdir, istemle sağlanmıştır. Bir insanı öfkeli ya da korkak olduğu için iyi ya da kötü diye belirleyemeyiz. Ama erdemli insana iyi dememiz gerekir. İnsan bir takım yatkınlıklar kazanır, onu basit bir biçimde doğasındaki özellikler kadar kendinin kılar. İnsanı erdem yolunda güçlü kılan bu edinilmiş alışkanlıklardır. İnsan erdem adına nesi varsa onları istemli bir biçimde yani seçmelerle kazanmıştır. Erdemli olmak aşırılıklardan uzak olmaktır. En güzel orta yere yerleşmiş olmaktır. Bu yönde insan ruhu sanatla ve doğayla benzerlikler gösterir. Erdem ne tutkudur ne yetidir, yalnızca yatkınlıktır. Erdem tutku olsaydı öfkelilik de erdem sayılacaktı. Erdem yatkınlıktır ama her yatkınlık erdem değildir. Erdem istemin sağladığı yatkınlıktır. İnsan ne yaptığını bilen bir varlıktır. Erdemli davranış bilinçle gerçekleştirilen iyi davranıştır. Her iyi davranış yetkindir. Yetkin olan kendi içinde bütün olandır. Kendine yetendir. Onun dışarıdan alacağı bir şey yoktur. Erdemli davranış yetkinliğinde aşırı, özünde ılımlı olacaktır. Erdeme yönelen kişi yetkinliğe varmakta aşırı bir atılım ortaya koyacak ama ılımlı olanı gerçekleştirmek isteyecektir. Erdemli bir kişi örneğin ne pısırık ne gözü pek olacaktır, yürekli olmak için elinden geleni yapacaktır. Özetle erdemli kişi en güzel orta yeri her davranışında tutturan kişidir. Demek ki erdemlerimiz istemle gerçekleştirdiğimiz yetkin ama ılımlı davranışlarımızı karşılar. Aristoteles, Etika Nikomakeia'nın ikinci kitabında birinci bölümde şunları söyler. İnsan erdemi dediğimiz şey bedenle ilgili erdem değildir, ruhla ilgili erdemdir. Mutluluk dediğimiz şey ruhun bir etkinliğidir. İki çeşit erdem vardır. Biri seçme erdemi, öbürü öz yapı erdemi. Seçme erdem büyük ölçüde eğitimden gelir ve eğitimle gelişir, deneyi ve zamanı gerektirir. Öz yapı erdemi alışkanlıktan doğar. Bu öz yapı erdemlerimizden hiçbirinin bizde doğadan gelmediğini açıkça ortaya koyar. Gerçekten doğadan gelen hiçbir şey alışkanlıkla değiştirilmez. Böylece doğal eğilimliğiyle aşağıya doğru yönelen taş yukarıya doğru yönelme alışkanlığını kazanamayacaktır. Yine de biz ona bu alışkanlığı kazandırmak için onu bir kere havaya fırlatırız. Ateş aşağı doğru yönelmeyi bilmez. Kısacası hiçbir doğal durum alışkanlıktan giderek değiştirilemez. Demek ki erdemlerimiz ne doğadan gelir ne doğaya karşıttır ama doğa bu erdemleri alabilmemizi sağlar ve biz alışkanlık yoluyla onlara en yetkin gelişimini kazandırırız. Toplumsal insan. Aristoteles insanı başkalarıyla ilişkisi içinde ele alır, onun insanı sitedeki insandır. İnsan toplumsal bir varlıktır, bir zoon politikondur. Bu varlık amaçladığı mutluluğu ancak başkalarıyla ilişkisi içinde ulaşabilecektir. Birey kendini toplumdan soyutlayamaz, ayrıca topluma karşı yükümlülükleri vardır onun. Bu bakımdan dostluk Aristoteles'te önemli bir yer tutar. Filozof Etika Nikomakeia'nın 9. kitabında 4. bölümde şöyle der. İnsanın dostlarına duyduğu ve çeşitli dostluklar tanımlamaya yarayan dostça duygular sanırım insanın kendisine karşı duyduğu duygulardan çıkmıştır. Gerçekten yalnızca sevdiği kişinin yararı için iyilik isteyeni ya da iyilik yapanı dost diye tanımlayabiliriz. Ya da yalnızca dostunu sevdiği için dostunun yaşamasını ve iyi durumda olmasını isteyen kişiyi dost diye tanımlarız. Bazılarına göre dost, sevdiği kişiyle ve kendisiyle aynı zevkleri duyan kişiyle yaşamını geçiren kişidir ya da sıkıntıları ve sevinçleri paylaşan kişidir. Oysa bu duygulardan her biri aynı zamanda erdemli bir kişinin kendisi için duyduğu duygudur. Erdemli kişi yaşamını yalnız başına geçirmek ister, bundan haz duyar, yaptıklarının anıları kendini büyüler, gelecekte yapacağı eylemler ona iyilikle ilgili umutlar verir, bu umutlar da hoş şeylerdir. Erdemli kişi her şeyin ötesinde kendi zevkleriyle ve kendi acılarıyla ilgilenir. O hazzı ve acıyı aynı nesnelerde bulur. Bir onda bir bunda değil. Çünkü o deyim yerindeyse pişmanlık duymayan kişidir. Erdemli kişinin kendisi için duyduğu duygular bunlar olduğuna göre, erdemli kişi kendisi için duyduğu duyguyu dostu için de duyduğuna göre, çünkü dost demek bir başka biz demektir. Dostluk denilen şey sözünü ettiğimiz duygulardan ya biri ya öbürüdür. Dostlar da kendilerini bu duygularda bulan kişilerdir. Aristoteles böylece bireyi, en azından yetkin bireyi, başkasına adanmış bir varlık olarak belirler. Bu adanmışlığın temelinde ona göre bencillik yatmaktadır. Bencillik her zaman yapıldığı gibi aşağılanması gereken bir duygu değildir. Tersine bencillik başkasına adanmışlığın temelinde yatan itkidir. Erdemli kişinin bencil olması gerekir. Aristoteles Etika Nikomakeia'nın 9. kitabında 8. bölümde şunları söyler. Bencil sözcüğünü bir kınama terimi olarak görenler, zenginlikler, onurlar, bedensel zevkler söz konusu olduğunda bütün bunlardan en büyük payı alanları bencil diye adlandırırlar. Gerçekten insanların çoğu isteklerini ve çabalarını bu nesnelere yöneltir. Çünkü onlar bunların büyük iyilikler olduğunu düşünürler. Bu yüzden bu şeyler üzerinde en çok çekişilen şeylerdir. Oysa insan atılımını bu yönde kullanırsa kendi açgözlülüklerinin ve genel olarak tutkularının, yani ruhun üst dışı bölümünün eline bırakmış olur. İnsanların çoğu bu durumda olduğundan bencil sözcüğünün anlamı kötü olan bu kalabalığın ortaya çıkardığı bencillikten gelir. Demek ki böylesine bencil olanlardan haklı olarak nefret ediyoruz. Genel olarak bu çeşit iyilikleri elde etmeye çalışanları bencil diye adlandırıyoruz. Bu kesin. Çünkü sürekli olarak başkasından daha çok adalet, ölçüllük ya da erdem edimlerinde bulunmaya çalışan, kısacası her zaman kendini güzeli ayıran biri varsa kimse onu bencil diye nitelendiremez ve ayıplayamaz. Böylece herkes güzel eylemde bulunmakta gösterdikleri istekle ayrılan kişileri beğenir ve över. Bütün insanlar güzel için aşkla yarışsalardı ve en güzel eylemleri gerçekleştirmek için çaba gösterselerdi, toplumun kendisine gereken her şeye sahip olduğunu ve özellikle herkesin en büyük iyilikleri elde ettiğini görürdük, erdem en büyük iyilik olduğuna göre. Böylece şu sonuçlara varıyoruz. Erdemli kişinin bencil olması gerekir. Çünkü güzel eylemlerde bulunarak kendisine yarar sağlayacak ve başkalarını da bundan yararlandıracaktır. Kötü, tersine bencil olamamalıdır. Çünkü kendini aşağılık tutkulara kaptırarak kesinlikle hem kendine hem de başkalarına zarar verecektir. Kötü kişi yaptığı şeyle yapmak zorunda bulunduğu şey arasında uyarsızlık bulunan kişidir. Erdemli kişi tersine yapmak zorunda olduğu şeyi yapan kişidir. Çünkü us kendisi için en iyi olanı seçer her zaman. Erdemli kişi de usa baş eğer. Dostluğun değeri. Aristoteles ayrıca insanlar arasındaki bağlılığın çeşitlerini ele alır, dostluğun nedenlerini tartışır. Sevginin iyilikçi yanını konu edinir. Sevmek, iyiliğini istemektir. Birbirlerini sevenler birbirlerinin iyiliğini isterler. Sağlıklı sevgide bir zorunluluktur bu. Karşımızdakini bazen kendimiz için, bazen kendisi için severiz. Gerçek sevgi iyilikçidir. Karşımızdakini kendi için sevdiğimizde gerçekleşir. Aristoteles üç dostluk çeşidi belirler. Yarar dostluğu, zevk dostluğu, yetkin dostluk. Etika Nikomakeia'nın 8. kitabında 2., 3., 4. bölümlerde şöyle der. Genel olarak her şeyin sevilmeye değer olmadığı, yalnızca sevilesi olanın sevilmeye değer olduğu benimsenir. Sevilesi olan da iyi, hoş ya da yararlı olandır. Dostluğun nedenleri türleri bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Böylece çeşitli bağlılık ve dostluk türleri vardır. Demek ki sevilesi nesne sayısı kadar, yani 3 türlü dostluk vardır. Her türe bir bağlanma biçimi karşılıktır. Oysa birbirlerini sevenler bağlılıklarını belirleyen görüş açısından birbirlerinin iyiliğini isterler. Böylece karşılıklı dostlukları yarar üzerine kurulmuş olanlar birbirlerini kendileri için sevmezler ama birinden öbürüne gelebilecek iyilik açısından severler. Dostlukları zevk üzerine kurulmuş olanlar için de durum aynıdır. Çünkü bunlar akıllı kişileri akıllılıklarından ötürü değil, yalnızca onlardan sağladıkları kişisel hoşnutluktan ötürü severler. Demek ki yararlılık için sevmek kendi iyiliği için sevmektir, zevk için sevmek de kendi zevki için sevmektir. Öyleyse bu çeşit dostluklarda rastlantısal bir şeyler vardır. Çünkü dost temelde sağladığı şeyden, sağladığı iyilikten ötürü sevilir, kendinden ötürü değil. Bu dostlukları esinleyenler aynı durumda kalmadıkları zaman bu dostluklar kolayca bozulur. Dostluğun nedeni ortadan kalkınca dostluk da biter, bu nedenden başka temeli olmadığına göre. Ama yetkin dostluk erdem yönünden birbirine benzeyen iyi insanların dostluğudur. Çünkü onlar iyi insanlar olarak, kendiliklerinden iyi insanlar olarak birbirlerinin aynı biçimde iyiliğini isterler. Dostunun iyiliğini dostu için isteyenler iyi dostlardır. Çünkü onlar kendi yapılarından ötürü dostturlar, rastlantısal olarak değil. Erdemli kaldıkları sürece dostlukları sürer gider, erdemde kalıcı bir şeydir. Elbette bu tür yetkin dostluklar çok az bulunur, çünkü böyle kişiler oldukça azdır. Bundan başka böyle bir dostluk zaman ve alışkanlık gerektirir. Aristoteles, Etika Nikomakeia'nın 8. kitabında 9. bölümde şunları söyler. Zevk üzerine kurulmuş olan dostlukla yetkin dostluk arasında az çok benzerlik vardır. Çünkü iyi kişiler birbirlerine hoş görünürler. Aynı şey yarar üzerine kurulmuş dostluk için de geçerlidir. Çünkü iyi kişiler birbirleri için yararlıdırlar. Bu iki kategoride de dostlukların birbirine sağladığı yarar, örneğin zevk aynıysa, yalnızca aynı değil, düşünce adamlarında görüldüğü gibi aynı kaynaktansa, dostluk çok uzun sürer ama sevgiliyle sevilen arasında aynı durum yoktur. Çünkü her ikisi zevklerini aynı kaynaktan almazlar. Biri sevdiğini görmekten zevk alır, öbürü sevdiğinin yakınlıklarından zevk alır. Bununla birlikte gençlik çiçeği solduğu zaman bazen dostluk da onunla solar. Sevdiğinin görünümü seveni büyülemez olur, sevilen aynı yakınlıkların nesnesi değildir. Bununla birlikte çoğunlukla alışkanlık birinin öz yapısını öbürüne değerli kıldığından dostlukları sürer, o zaman öz yapıları benzer olur. Aşkta karşılıklı zevk değil de yarar gözetenlere gelince bunların dostlukları daha zayıf ve daha az süreklidir. Yalnızca yarar üzerine kurulmuş dostluklarda bu yarar ortadan kalkınca dostluk bozuluverir.